Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize o değerli vakitlerini ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve daha itimiz, ama bir o kadar da zaman zaman söylediğim gibi sessiz ama yine de bizler için bahalı eşsiz can dostlarımız, hepinize Hüdayi Çamcı Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizin geçmiş Ramazan-ı Şerif'ini, geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bugün 17 Nisan 2024, Hicri 8 Şevval 1445. Bizi fıtratımıza, fabrika ayarımıza döndüren, Allahümme barik lene fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan dualarıyla, 3 aylar başladığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından dilimizde virt olması tavsiye edilen Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır duamızın kabulüyle bize geçtiğimiz bu 3 ay boyunca mübarek 3 ayları yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Birkaç ay içerisinde bize Regaib kandilini, Miraç kandilini, Berat kandilini, nihayetinde bin aydan daha iyi olan Kadir gecesini yaşatan, bu mübarek gecelerde bizi huzuruna ve kendisine en yakın makam olan secdesine kabul eden, azıyla, noksanıyla, günahıyla, kusuruyla da olsa bir şekilde mübarek gün ve geceleri ihya etmemizi sağlayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 30 günlük mukaddes, muazzez ve mübarek bir dönem içerisinde fabrika ayarlarımıza dönmemizi sağlayan, bize özel fıtrat programının nihayetinde bizi 3 günlük İdülfitri yaşatarak sevindiren, buruk da olsa bize bayram ettiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, ve şimdi şu mübarek Şevval ayının 8. gününde, bu ayın sadece 6 gününü, sadece 6 gününü oruçlu geçirmekle, bize tüm seneyi oruçlu geçirme mükafatı bahşederek, bize yeni yeni makamlar lütfeden Rabbimize sonsuz şükürler ve hamdü senalar olsun. Can dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitekli İnsan programında 2024'ün 16. programında inşallah bu hamdü sena ve şükürden sonra 2024'ün ana teması olan yetkinliklere devam edeceğiz. Aziz dostlarım, girizgahta bahsettiğim gibi Rabbimizin lütfu geniş, ihsanı bol ama bizim de aziyetimiz ve mahcuriyetimiz, kısıtlanmamız bir o kadar çok. Rahman'ın verdikçe veren, coştukça coşan rahmeti karşısında ona hiç de layık olmayacak bir çiğlik ve hamlıkla kısma, kısıtlama, evham, hayıflanma, haset, kendine toplama, başkalarını mahrum bırakma, kıskançlık, bencilliği ve egoistliğini yaşıyoruz maalesef. Özellikle 193 gündür Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde bütün acımasızlığı ile süre gelen vahşi soykırım, bize belhum edal seviyesizliği ile insanımsı mahlukların nasıl hayvandan daha aşağı bir seviyeye inebileceğini gösterdi, gösteriyor ve sanırım bu ahir zaman döneminde daha da gösterecek. Geçen hafta Cuma günü Gazze'de belki de insanlık tarihinin ikinci en kısa Cuma hutbesini verdi Filistinli imam Mahmud Hasanat. Cuma hutbesinde yaklaşık 30 saniye süren bu hutbede Filistinli imam Mahmud Hasanat hutbeyi çıkarak şöyle seslendi. 30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz, barksız, aç ve sefil, perişan ve susuz insanın uyandıramadığı, bir şey anlamadığı ümmete ben buradan konuşsam ne olur, konuşmasam ne olur? Haydi kameti getirin diye Cuma'ya başladılar. Bundan evvel yaklaşık bir 10-15 yıl evvel de dünyanın en kısa hutbesi Sudanlı bir imam tarafından aç bir insanın midesine bir lokma girmesine vesile olmak bin cami yapmaktan daha hayırdır diyerek kürsüden inmesiyle son bulmuştu. Son dönem özellikle son 30 yılımıza baktığımızda son 30 yıldan daha önceki 300 yıl duraksama dönemine baktığımızda insanların özellikle İslam aleminde açlık, perişanlık, sefillik, dağınıklık, keşmekeş, kaos ve bütün bunların ana sebebi olan ayrılık ve gayrılıkla imtihan edildiği bu coğrafyada Rabbim inşallah uyanmaklığımızı nasip eylesin. 33 bin şehit, ki çoğu kadın ve çocuk, 100 bine yaklaşan zavallı gaziler, sakat bırakılan masum insanlar, evlerinden yurtlarına nedilen milyonlar ve onları seyreden bizler. Çaresizce mi seyrediyoruz bunu, yoksa çarelice mi? Çaresizce diyemiyorum, çünkü çare var. Çare olmasaydı Rabbimiz cihadı farz kılmazdı. Kilometrelerce, binlerce kilometre öteden gelip kendi haçlı cihadını, kendince cihadını, savaşını yapan, soykırımını yapan, fitnesini, fesadını çıkartan, yeryüzünü fesada veren serserilerin karşısında topyekun bir ümmet olarak durmadıkça, ümmetin başına fitne olan bu zalimleri, bu soykırımcı alçakları yurdumuzdan ve ümmetin yurtlarından kovmadıkça ve onların karşısında durmadıkça batıl her zaman galip gelecektir. Çünkü sebeplere sarılana lütfediyor Rabbim. Çalışana veriyor, hak edene veriyor. Batıl bile olsa kendi hak gündemlerine bütün güçleri ve imkanları ile sahip çıkanlar, sarılanlar, suni gündemlerle uğraşan ve daha da fecisi gündemleri olmayanları daima yenerler. Bu sünnetullah aziz dostlarım, bu adetullah. Zalimin zulmü, zalimlerin gücü yüzünden değil, onu önleyecek olan bizlerin sessizliği yüzünden devam ediyor. Onun için buna çaresizce diyemiyorum, çarelice, çaresi var ama ona uymayan bizler. Rabbim inşallah helaktan, toplu helaktan korusun. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu açıdan ben acizane 2024'ü neden yetkinlikler yılı olarak ilan ettim? Neden Müslüman yetkinliğine yetkinlik, güzelliğine güzellik, özelliğine özellik katmak zorunda dedim? Neden Müslüman iki günü eşit geçirmemek zorunda dedim? Neden Müslüman her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı çıkmak zorunda dedim? İşte bunu anlatıyorum 15 haftadır sizlere. İnşallah yıl sonuna kadar da anlatmaya, 52 program boyunca farklı uzmanlarla, farklı konularda devam etmeye gayret edeceğim. Aziz dostlarım, kafirlerin bize galebe çalması Allah'ın nusretini kesmesinden dolayı değil, bizim Allah'ın nusretine celbedecek sebepleri kesmemiz ve onları terk etmemiz dolayısıyla. Bunu lütfen bilelim. Allah'ın bize bir kini garezi yok. Allah müminlerle beraber, sürekli dilimizde virttir innallaha mana diye. Allah, ona farzlarıyla yaklaşıp nafilelerle daha da yaklaşan ve onun sevdiği kullara ileri geri laflar etmeyenleri çok seviyor. Onları o kadar çok seviyor ki bu durumda bu tarz insanların yürüyen ayağı, konuşan dili, gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli oluyor Rabbim. Daha ne yapsın? Ama şu anda İslam aleminde gördüğümüz kadarıyla ne işiten kulak Rabbimizin kulağı, ne konuşan dil Rabbimizin dili, ne bakan göz Rabbimizin gören gözü, ne tutan el Rabbimizin o mazlumları tutan eli, ne de yürüyen ayak hak yolda giden Rabbimizin ayağı. Bu sebeple Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de, tüm İslam coğrafyalarındaki mezalim dolayısıyla kalbi sıkışan, gönlü daralan, vicdanı kan ağlayan tüm insanlar kendilerini daha iyi bir seviyeye getirecek bir gelişim planı uygulamak zorunda. Kendilerini yetiştirmek ve geliştirmek zorundadır. Çocuklarını ve torunlarını daha iyi bir geleceğe hazırlamak zorundadır. Eğer bugünün kan ağlayan coğrafyasında bu mezalimden gına geldiyse, bu mezalim karşısında kendimizi yüreği kan ağlayan bir vaziyette görüyorsak ve geleceğe dair umutlarımızı biraz daha kaybetmeden daha ümit var olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Biz gelişip kendimizi yetiştirmediğimiz sürece, suyun üstünde akan çerçöp hükmünden çıkmadığımız sürece daha çok kafirlerin oyuncağı ve deneme tahtası oluruz maazallah. Rabbim bizi böyle bir akibetten, böyle feci bir sondan muhafaza eylesin. Aziz dostlarım, yüreğimiz kaldırmıyor işte, izliyoruz, görüyoruz, izleyemiyoruz bile, bazen bakamıyoruz, geçiyoruz. Ama onlar bizim izlemeye veya bakmaya kıyamadığımız, dayanamadığımız, kalbimizi böyle mahveden, perişan eden durumları bizatihi yaşıyorlar. Eşleriyle, çocuklarıyla, anneleriyle, babalarıyla, topyekün bir halk olarak aileleriyle yaşıyorlar. Onun için onlara imdat ancak bizim kendimizi yetiştirmemiz sayesinde oluyor. Allah bugünleri bilmiyor olabilir mi? Haşa. Kıyamete kadar nelerin olup biteceğinden Rabbimiz habersiz mi? Haşa. Reçeteyi Kur'an-ı Kerim ile yollamış. Habibi Kibriyası'yla, Hazreti Muhammed Mustafa'sıyla sallallahu aleyhi ve sellem yollamış. Birlik olmak amenna, dirlik olmak amenna, düşmana silah hazırlamak amenna. Ama tüm bunların ötesinde kendisini büyük bir imani feyiz ve aşk ile geleceğe hazırlamak, ilim tahsil etmek, okumak, öğrenmek, araştırmak lazım gelmez mi can dostlarım? Bu konuda kafirler medyanın ezici ve kahredici gücüyle bir anda bize mahvü perişan edecek stratejiler uygularken, geliştirirken, seccadelerimizde oturup ağıtlar yakmak, zikirler çekmek, sadece kavli dualarla yanık dualar etmek bizi ne derece mesuliyetten kurtarabilir? Zikre, haşa, Müslüman din kardeşi için kalbi yanarak duaya, iki damla o dünyanın okyanuslarına bedel gözyaşına laf etmek ne mümkün? Haşa. Ama sadece bununla iktifa etmenin yetip yetmeyeceğini düşünmenizi istirham ediyorum. Dua ile savaş yapıldığı, dua ile savaş kazanıldığı nerede görülmüş? Öyle olsa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki duası en makbul zattır değil mi? Ne işi vardı ki harp meydanlarında? Mescid-i Nebevi'den, Kabe-i Muazzama'dan, Harem-i Şerif'ten yollardı dualarını, en makbul zikirlerini, gökteki yıldızlar mesabesindeki sahabe-i kiramla, insanlığın o örnek şahsiyetleriyle, 3 yıllık ambargoyu niye çeksindi ki o çileyi? Yollardı duayı, açılırdı kapılar. En şerefli elçi Cibril-i Emin ile işi bitirirdi yani. Bir duayla. Ama sebeplere tevessül, kavli duanın yanında fiili duayı da eklememizi gerektirmiyor mu? Bizzat çaba, çaba ve çaba ile çalışmasını duasına refik eylemek gerekmiyor mu? Bizim de aynı yoldan gitmemiz gerekmiyor mu aziz dostlarım? Son dönemde Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulu sürekli böyle bir salavat zincirine, dua zincirine, İşte şu kadar Yasin-i Şerif okuyalım, şu kadar Fetih Suresi okuyalım'a o kadar muhteşem bir cevap vermiş ki, hani bu zincirle olsaydı kurtuluşumuz herhalde bu zinciri, en zincirlerin en mukaddesi mübareği olan insanlık aleminin rehberleri içerisinde sahabe-i güzin efendimizle yapardı bu dua zincirini. Ama fiili ve mutlaka fiziki eylemle sahabesine örnek oldu Allah Resulü. Bu açıdan acizane kişisel niteliklerimizi, özelliklerimizi, yeteneklerimizi, yani 2024 yılının ana teması olan temel yetkinliklerimizi geliştirmek zorundayız can dostlarım. Düşmanın füzelerle, İHA'larla, SİHA'larla, denizaltılarla, savaş gemilerinden, uçak gemilerinden yolladığı özel füzelerle İslam diyarını harabeye çevirdiği, taş devrine döndürdüğü bir dönemde elimizde kılıç, omzumuzda sadak, elimizde okla menzile varamayız. Bunu anlamamız gerekiyor. Düşmanın silahıyla silahlanmak zorundayız. Düşmanın silahıyla silahlanmak şart. Hatta onun teknolojisini, bilimini, fennini bir miktar daha geçmek şart. Niye müsavi olmayalım diye. İlmin yegane kaynağı Rabbimiz Allah olduğuna göre onun ilminden nasiplenmemiz şart can dostlarım. Yoksa ilim kadın erkek her Müslümana neden farz olsundu ki? Şimdi Allah rızası için şöyle bir dönüp bakalım dünyada olup bitenlere. Kafirler en çok hangi alanlarda galebe çalıyor Müslümanlara? En çok hangi alanlarda yeniyor bizi, eziyor bizi? En çok hangi alanlarda zulmediyor bize? Bizim de bu alanlarda kendimizi yetiştirmemiz, bizim de bu alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerekmez mi can dostlarım? Bakıyoruz, görüyoruz işte. En rezil katliamları, işkenceleri, hunharca saldırıları, aşağılık soykırımları yapıyorlar. Ama medya gücü onlarda olduğu için kendilerine muhalif tüm sesleri bastırabiliyorlar. Amerikan Başkanı, Pentagon Sözcüsü, Savunma Bakanı, Beyaz Saray Sözcüsü, Dışişleri Bakanı, dünyanın gözünün içine baka baka şu 193 günlük soykırımın içerisinde Gazze'de sivillere karşı bir hareket göremedik diyebiliyor alçakça. Bakıyoruz. Bütün bu katliamların içerisinde eğer onlara karşı bir sesini yükseltecek biri olduğunda ya sen niye buna muhalif oluyorsun diye bu sefer onu tukaka öcü haline getiriyorlar. Medyanın, çünkü medyanın her türlüsü onların elinde. Kafa yormuşlar. Bugünleri düşünmüşler, planlamışlar. Basını bir şekilde ellerine geçirmişler. Basının önemini anlamışlar. Adam yetiştirmişler bu konuda. Kendi adamlarına, kendi sözcülerine sahip çıkmışlar. İmkan sağlamışlar. Yetiştirmişler, geliştirmişler. Şimdi biz kendi medya uzmanımızı yetiştireceğiz. Bunu dünya çapında etkili bir insan haline getireceğiz. Bunun için de işte bilmem şu kadar milyon dolar bir kaynak lazım diyerek Müslüman bir iş adamına gitsek herhalde gülüp geçer. Bırakın bu boş işleri diye. Ama anlamaz ki etkili bir medya mensubu milyonlarca Müslüman iş adamının önünü açabilir. Ya da tam tersi rezil bir düşman. Medyada çok etkili, çok böyle başarılı ise milyonlarca Müslüman iş adamının işini sekteye uğratabilir. Bir ülkeyi ambargo altına alabilir, imkanlarını kısıtlayabilir. Bir ülkedeki sanayinin önünü tıkayabilir. Ya da sosyal medyada şöyle etkili bir fenomen yetiştirelim. Sözü dinlenen, sözü tesirli, davranışları beğenilen bir rol modeli olan bir sosyal medya fenomeni yetiştirelim desek, bunu anlayabilecek kaç kişiyiz Allah aşkına? Daha bebeklik çağından itibaren başlıyorlar kendi uzmanlarını yetiştirmeye. Bebekler, bebek oyunları oynayarak daha bebeklik çağında kendi takipçilerini ve hayranlarını oluşturmaya başlıyorlar. Bu da bir ilim. Bunu da kendi raconuna göre, kendi kuralları içerisinde oynamak zorundayız. Ya 1980'lerin kafasıyla evlerimize televizyon almıyoruz diyenlerin kafasında elimize telefonu almayacağız. Ki böyle bir seçenek bence asla ve asla yok ama o 80'leri yaşadık işte. İmam Hatip'teki hocalarımız masa tenisi oynuyoruz diye, bilardo oynuyoruz diye, bir kahvehaneye gidiyoruz diye, bir kafeye gidiyoruz diye, bir televizyon izliyoruz diye yapmadık zulümleri bırakmamışlardı bize. Bir maç yapıyoruz diye, futbol oynuyoruz diye. E şimdi bakıyoruz hem devletin hem de belli İslami camianın güzel insanları, güzide insanları en azından karşı tarafta içkili, kumarlı, fuhuşlu merkezlere gitmesin diye. İşte geçen bir İmam Hatip Lisesi'nde gördüm. Allah razı olsun. Müdür Bey'i de çok tebrik ettim. Canı gönülden tebrik ettim. Okulun alt katında bilardo salonu açmış. Hocam diyor burası, hani mekan söylemeyeyim, biraz içkili, kumarlı, biraz fuhşiyata bulaşan, kadın erkek ilişkilerin böyle çok rezil, rüsvay olduğu bir yer diyor. En azından evladım gelin çaylar da benden burada oynayın diye 3-4 tane bilardo masası koydum diyor. Masa tenisi koydum diyor. İşte futbol maçları yaptırıyorum diyor. Ama bizim dönemimizde yok işte Hazreti Ali'nin kafasıydı. Topa vurursan kafir olursun, maç yaparsan dinden çıkarsın, televizyon izlersen şöyle olur. Bu kafadaydı büyüklerimiz. Üstelik o dönem evimize televizyon almayacağız diyen sözüm ona halis Müslümanların faturası değil mi şu anda yaşadığımız? Bence keşke evlerine televizyon alsalardı. Yanlışları görüp, bilip, bir haber yetişmeden protesto etselerdi. Kötülüğü men etselerdi. Kötülüğü anlatsalardı. O dünyadan bir haber, zavallı Müslümanlar, el bebek, gül bebek, hiçbir şey yokmuş gibi bir fanus içinde yetiştirildi. Sonra da mecburen okullara salındı. İşte şu anda bakın İmam Hatiplere, ilahiyatlara, üniversitelere. Durum ortada değil mi aziz dostlarım? Topluma bir bakın şu anda. Kuzey Kore modelinde bir ülke olma şansımız yok. Hindistan'da, size soruyorum, Hindistan'da televizyon programında inek kesilmesi reklamı yayınlanabilir mi? Bu Hintlilerin kutsal saydıkları ineğe olan vefaları, hürmetleri, artık adına ne diyorsanız bağlılıkları dolayısıyladır. Bizim televizyonlarımızda, yani biz televizyonu kapattığımızda işte 50 yıl, 60 yıl ilerlediler, yürüdüler. Her türlü aymazlığı, biz de bilmediğimiz için sesimiz çıkmadı. Keşke hepimizin evinde ilk çıktığı andan itibaren televizyon olsaydı. Bizim de televizyoncularımız, fenomenlerimiz, starlarımız, yıldızlarımız, bizim de sanatçılarımız, bizim de kültürel anlamda entelektüel birikime sahip üstadlarımız, hocalarımız olsaydı programı onlar yapsaydı, gençleri onlar peşinden sürükleseydi, takipçileri onlar olsaydı, keşke o camiada bizim de programlarımız olsaydı. Kameramanımız, ışıkçımız, setçimiz, dekorcumuz, kostümcümüz, sahnecimiz, senaristimiz, yapımcımız keşke bizim de olsaydı. Bizim gözümüzün önünde, bırakın değer verdiğimiz bir hayvanın kesilmesini, ailemizi, kızlarımızı, annelerimizi tecavüz ederek katlediyorlar, çocuklarımızı doğuruyorlar, kıyım kıyım kesiyorlar, erkeklerimiz işkence ediliyor, yok ediliyor. Biz de siniri alınmış diş misali gıkımız çıkmadan izliyoruz. Neden? Çünkü evveliyatına vakıf değiliz, hazır değiliz bugünlere. Biraz da öz eleştiri yapmak zorunda değil miyiz sizce? Aşama aşama Müslümanlar bu seviyeye nasıl düştü? Bir yerde kötülük olduğunda yüz çevirip bakmadan, onu görmezden gelerek o kötülüğü yok etmiş olmuyoruz. Hani nerede bir yerde bir kötülük varsa eliyle, gücü yetmiyorsa diliyle, ona da güç yetmiyorsa buğz ederek biz sırtımızı döndük, biz uzaklaştık, biz görmezden geldik, biz yok saydık. Televizyon protesto edildi, o alan tamamen onların eline geçti. Sonra o mevkiden, o istikamdan, o kaleden, o kuleden bize saldırıp toplu imha harekatı yaptılar. Nesiller kayboldu. Yeşilçam'ı protesto edip izlememe yerine izleyip protesto etme, izleyip biz de filmler üretme yarışına girseydik herhalde Çağrı'dan daha fazla yüzlerce binlerce Çağrı filmimiz olacaktı. Hollywood kadar olmasa da en azından İran sineması kadar İslami filmlerimiz veya Bollywood denilen Hint sineması kadar çok farklı yapımlarımız, prodüksiyonlarımız olacaktı. Bir dizi film kahramanının binlerce vaizin, imamın, hocanın yapamadığı kadar tebliğde başarılı olduğu günümüzde sanırım biz de bu çağın temel yetkinlikleriyle kendimizi teçhiz etme konusunda epey mutmain olmuşuzdur diye düşünüyorum. Özellikle son dönem, son 20 yıl Türk dizi filmlerinin biraz daha böyle %100 gönlümüze sinmese de biraz daha ecdadımızı benimseyen, biraz daha Osmanlı dostu, biraz daha tarih kokan, biraz daha şuur kokan, biraz daha içerisinde İslami figürler olan yapımları gördükçe ve bu yapımların İslam coğrafyasındaki neşru nemasını, aksi sedasını gördükçe, muhabbeti gördükçe bu konuda hayıflanmamak elde değil. Geçmişe bakıp 50 yıl, 60 yıl nasıl sessiz kaldık, nasıl bir arpa boyu yol kat edemedik diye. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında temel yetkinlikleri, kafirlerin elinde oyuncak olmamak adına özelliklerimizi, güzelliklerimizi, becerilerimizi geliştirmenin, yetiştirmenin, bizi çok daha iyi bir kişiye dönüştürmenin yollarını anlattığım programa kısa bir ara veriyorum. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında 2024'ün 16. programının ikinci yarısında kaldığımız yerden devam ediyorum. 50-60 yıl evvel televizyonu yasaklamanın bize bir şey kazandırmadığını, bir kötülük gördüğümüzde gözümüzü kapayıp geçmenin, ona sırt dönmenin bizi kurtarmadığını, def-i mefasidin, kötülüğü, fesadı, fesada veren şeyi def etmenin celb-i menafiden, bir menfaati, bir iyiliği elde etmekten, celb etmekten daha evla olduğu mecelle kuralını da hatırlayarak 1980'lerin televizyon düşmanı yasakçı kafasıyla 2000'li yıllarda da interneti yasakladığını düşünürsek bu zihniyetin çok daha bizi ileriye götürmediğini ya da çağı yakalamamıza imkan sağlamadığını konuşuyoruz. Şimdi bakıyoruz mesela bilgisayarı yasakladılar, bilgisayar oyunlarını yasakladılar, interneti yasakladılar. Hani ilk çıktığı dönemde 1994'te Türkiye'ye geldi, işte 80'lerde bilgisayar yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı Commodore'la. Yasaklandı, ne oldu? Ne yazılımda, geçmiş 30-40 yıla baktığımızda ne donanımda bir arpa boyu ileriye gidemedik. Şimdi görüyoruz ki internet bir tebliğ alemi, sözü olan beri gelsin. Her bir sosyal medya hesabı sanal bir peygamber hükmünde, haşa, tebliğ yapmak isteyen beri gelsin. Her bir telefon, her bir WhatsApp hesabı çağlar boyu peygamberlerin inananlarından kat kat daha fazla insan zinciri barındırabiliyor. Sözü olan beri gelsin. Her bir bilgisayar oyunu sanal alemin en büyük cemaati olmuş, kendi müritleriyle yol alıyor, iş yapmak isteyen, eğitmek, öğretmek, geliştirmek, katkı sunmak isteyen beri gelsin. Her bir sosyal medya hesabı, özellikle sosyal medya ağlarına baktığımızda dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin'in ve Hindistan'ın bile daha fazlası üye barındırıyor. Bu anlamda bir girişim yapmak isteyen beri gelsin. Benim bu sözlerimi daha böyle kışkırtıcı bulup, fazla kışkırtıcı bulup yanlış bir hisse kapılmayasınız ne olur. Bu anlamda biraz açmak istiyorum. Bir bilgisayar oyunu. Klasik Müslüman tepkisi, ağır abilerimizin tepkisi ne olur? Ya bırakın bu boş işleri. Peki ya dolu bir işse? Üstelik dolu dolu, hiç düşünmediğimiz kadar dolu bir işse? Onca hoca efendinin, imamın bangır bangır kürsülerden anlattığı ama çaresiz kaldığı konularda imdadımıza yetecek bir destekse, görüyoruz işte camilerde. Mesela bir örnek vermek istiyorum aziz dostlarım. Namaz kılanların önünden pervasızca geçiriyor değil mi camilerde? Neden? Çünkü öğretme şekli yanlış şekilde ve yanlış zamanda oluyor zannımca. Çocukları önemsemiyor ve bu konuda erken çocukluk döneminde namaz kılanın önünden geçmeyi engelleyecek bir tedbir almıyoruz. Küçük çocuklara da önemsemediğimiz için onlara bunu öğretmiyoruz. Olsa olsa bağıra çağıra, kolundan tutup çekiştirerek ya da elimizde tutarak bir engelleme yapıyoruz. Bu yöntemlerin hiçbirinin faydalı olmadığı gün gibi aşikar. Neden? Camilerde görüyoruz. Peki, bu yüzyılın temel yetkinlikleri açısından bu işi, aman boş ver o boş işleri diye hor gördüğümüz bilgisayar oyunları marifetiyle çözsek nasıl olurdu? Mesela çocukların çok ilgiyle takip ettikleri çocuk fenomenler, oyun fenomenleri, canlı yayında namaz kılan dedesinin önünden geçen bir çocuğa "Aa, namaz kılan önden geçilmez, 10 ceza puanı aldın" gibi bir şey söyleseydi. O çocuk bunu ömrünün sonuna kadar unutabilir miydi? Ya da çocukların çok teveccüh gösterdiği bir bilgisayar oyununda namaz kılan ninesinin önünden geçen çocuk puan kaybetse, oyun donsa, oyun dursa, namaz kılan dedesi ninesinin önünden geçmeyip beklediği için puan kazansa, çocuk bunu oynaya oynaya içselleştirse, tekrar tekrar defalarca bunu tekrar ettiği için onu kalıcı hafızasına alsa bir daha unutabilir miydi acaba? Ya da bir drama oynansa, çocuk bu dramanın içinde rol alsa, oynasa, oynadığı rol ile ödüller kazansa, paralar kazansa, itibar kazansa, beğeni alsa, namaz kılanın önünden geçmemeyle ilgili bunu hayatında daha kalıcı bir düstur haline getirmiş olmaz mıydı acaba? Ya da bir yarışma yapılsa, bu çağın en önemli ruhlarından bir tanesidir, çağın ruhudur, çağın ruhunu yakalamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bile yarışma formatında devlet televizyonlarında sunuluyor, görüyorsunuz işte. Ne kadar teveccüh gösteriyoruz, ne kadar izliyoruz, takip ediyoruz, seviyoruz, daha fazla kitlelere yaygınlaştırıyoruz. Uluslararası ve ulusal bazda söylüyorum bunu. Bu anlamda bir yarışma yapılsa, ya çocuklara namaz kılan birinin önünden geçmesinin uygun olmadığını en münasip şekilde anlatacak olan bir kısa film yapana, bir mani yazana, bir şiir yazana, bunu bir çocuk ilahisine dönüştürene, bunu en güzel bir mottoyla, sloganla, bir jingle'la, bir müzikle anlatana, şu kadar bilmem milyon ödül vereceğiz dense değmez mi? Ravi hatırlamıyorum diyor. Şu kadar beklemeyi tercih ederdi eğer namaz kılanın önünden geçmenin cezasını bilseydi kişi diye. Hani 4 gün mü dedi, 40 gün mü dedi, 40 yıl mı dedi? O kısmını hatırlamıyor Ravi ama hani demek ki önünden geçilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çağın idrakini anlatacaksak İslam'ı, karşıdaki muarızlarımız, muhataplarımız hangi yönlerden teçhiz olmuşsa, hangi yönlerden eğitiliyorsa, öğretiliyorsa, hangi kanalları kullanıyorlarsa o kanallarla anlatmamız gerekmiyor mu aziz dostlarım? Bir büyüğümüz, çok affedersiniz kelimem için, cümle aynen onun cümlesi, anlatmanın başka bir yolu yok. Beni lütfen affediniz. Pavyonda mevlüt okunmaz demişti. Tamam, buna aynen katılıyorum. Zaten ben de Allah muhafaza fuhşiyata bulaşalım, kötülüğe bulaşalım, çirkinliğin içine düşelim falan demiyorum. Ama şimdi diyeceksiniz ki hocam film sektörü pisliğin, çirkinliğin, fuhşiyatın dibi değil mi? Peki Çağrı filmini çekmese miydik? İzleyince böyle iliklerinize kadar sizi asr-ı saadete götüren Çağrı filmimiz olmasa mıydı aziz dostlarım? Rahmetli dedem Ankara müftülerinden, Gaziantep müftülerinden Hacı Mahmut Öğütçü hayatı boyunca 63 yıl yaşadı. Bir film izlemiştir, o da Çağrı filmi olmuştur. Rahmetli babam Molla Şükrü, Gaziantep'in ve Osmaniye'nin İmam Hatip Sesi müdürlerinden. O biraz daha fazla izlemiştir. Çünkü onun döneminde biraz İran sineması, biraz Hint sineması, biraz Türk sineması hafif hafif böyle gelişmeye başlamıştı son dönemde. Bir iki daha fazla izlemiştir ama yoktu işte. Bir gün rahmetliye dedim, babacığım dedim ya, İslami film söyle. Bundan bir 20 yıl önce falan aziz dostlarım. Çağrı yavrum dedi. Başka dedim Çağrı dedi. Başka dedim Çağrı dedi. Baba plak takıldı herhalde. Yok ki oğlum dedi. Yok ki kurban oldum. Yok, yok işte. Dolayısıyla hani bu tarz benim söylediğim şeylerde bir camiayı, bir sektörü, bir grubu, bir uğraşıyı tamamen tukaka yaptığımızda, kötü olarak kabul ettiğimizde bilin ki biz orada yoğuzdur. Fuhşiyatın içinde olmayalım. Amenna. Faizin içinde olmayalım. Amenna. İçkinin, kumarın içinde olmayalım. Amenna. Ama hani Çağrı filminde bunların hangisi var? Dolayısıyla hani bu çağın çocuklarını bir şekilde beslendikleri ve öbür camianın kollarına attığımız o girdaptan kurtarmanın bir yolu değil mi? Bizim de bir şeyler üretmemiz, bizim de kendimizi geliştirmemiz. Osmanlı ecdadımız boşuna maharet iltifata tabidir dememiş aziz dostlarım. İltifat edeceğiz ki teveccüh gösterilsin. İltifat edeceğiz ki değer vereceğiz ki o alana bir hüsnü kabul oluşsun, istek artsın. İltifat edeceğiz ki çocuklarımız bu değeri hissetsin, sevsin, beğensin, tercih etsin. Ne oluyor? 193 üniversitede program yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Latin danslarının kursu bile var üniversitelerde. Hani ilim yuvası zannetmeyin. Üniversiteler öyle pek ilimle alakalı. Gidin bir ortamla bir bakın. Film mi, ilim mi anlarsınız. Her türlü melanetin, her türlü dansın, her türlü etkinliğin, artık çok basit şekilde, masum şekilde söylüyorum, siz anlayın, yuvası olmuş üniversitelerimiz. Neden? Biz yoğuz çünkü. Biz bir yöntem geliştirememişiz. Ondan sonra da küçücük çocuk bakmış, makyaj yapmaktaysa maharet, iltifat makyaj yapmış, dekolte giyinmekteyse dekolte giymiş, dans etmekteyse dans etmiş. Neden? Biz öbür tarafta kendi alanımızla alakalı iltifat ederek kendi kahramanlarımızı, kendi fenomenlerimizi, kendi rol modellerimizi yetiştirememişiz çünkü. Mesela bu konuda devam edecek olursam, örneğim çok önemli aziz dostlarım. Namazda bir kişinin önümüzden geçmesiyle alakalı. Mesela bir çocuk oyuncağı yapsaydık mesela. Türlü türlü fuhşiyatı sapkın bebek figürleriyle yayıyor. Ehli küfür görmez misiniz canlar? Geyi var, homoseksüeli var, lezbiyeni var. Çocuk doğuran sözüm ona erkek bebekleri var. Kılık kıyafette sapkınlık zaten diz boyu. Minnacık bebeklerin hoş kokulu parfümleriyle, makyaj malzemeleriyle kafirler kendi çocuklarımızı esir alıyorlar. Görmüyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? Duymuyor musunuz? Renkleri, tercihleri, istekleri, arzuları, hevesleriyle, oyuncakla, oyunla, filmle bir şekilde onlara hayranlık duyuyorlar. Hayatlarındaki yaşama döndürüyorlar onu. Gözlerimizin gözü önünde. Görmez misiniz? Bu açıdan hani biz de o oyuncak bebeklerle, o oyuncakla, namaz kılan oyuncakla çocuğun gönlünü alsak, figürler ona göre olsa, hani arayın ki bulasınız. Hiç de zannetmiyorum bulacağınızı. Her türlü öbür camianın pislik karakterlerini bulacağınız bir oyuncak vardır. Hadi hodri meydan. Gelecek hafta bekliyorum maillerinizi, tweetlerinizi. 24 Nisan'da görüşürüz. Bir tane imam oyuncak bulabilecek misiniz bakalım? Bir tane dede bulabilecek misiniz? Bir tane nine bulabileceksiniz, bulabilecek misiniz? Bir tane erkek rol model olacak, düzgün bebek bulabilecek misiniz? Kız bebekler var. Bir şekilde Çin yapımı ucube oyuncaklara yapmacık da olsa başını örtmüşler, kılık kıyafet giydirmişler. Ben çocukları alıyorum, torun bakmadan atıyor, inanın, yemin ederim. Ellemiyor bile yani. Ne kokusu koku, ne dokusu doku, ne kıyafeti kıyafet, Ne karakteri karakter, ne güzelliği güzellik, ne özelliği özellik. Bakmıyor bile yüzüne. Geçen TRT, Allah razı olsun, güzel bir şey yapmış. Diriliş Ertuğrul'un karakterlerini aldım torunuma. Şöyle bir baktı, işte bunun da kafası dönmüyor, bunun da ayağı dönmüyor, bu da ata oturmuyor. Bunun atı yok mu dedi zaten, direkt sordu. Çünkü filmde görüyor, ata biniyor o karakterler. Öyle yapmışlar. O da bir şeydir, Allah razı olsun. Ama inanın, hani bakın, bu TRT'nin yaptığı bir ilktir. 20 yıldan beri erkek, 25 yıldan beri hatta, biraz daha ileriye gidiyorum. Erkek rol modeli olabilecek çocuk oyuncağı bulamıyorum. Sizce geylik, homoseksüellik, sapkınlık boş yere mi artıyor? Oyuncaklarla alıyorlar işte, anlayın aziz dostlarım, çocuklarımızı çalıyorlar. Bu açıdan yetkinlikleri yeniden bir hatırlayalım. Ne demiştik? 15 haftadan beri ne diyoruz? Bilgi, beceri, tutum, davranış ve performans. Şimdi herkes Allah lillah aşkına kendi bilgi düzeyine bir baksın can dostlarım. Entelektüel birikimi bu çağın idrakini kapsıyor mu? Bu çağın meselelerine bir çözüm olabiliyor mu? Çağdaşlarını bilgisiyle etkileyebiliyor mu? Bilgisini, daha önemlisi, beceriye dönüştürebiliyor mu? Bilmekten yapabilmeye evrilebiliyor mu? Sergilediği tüm dünya meselelerinin haline, çözümüne bir katkı sağlayan tutum sağlayabiliyor mu, geliştirebiliyor mu? Yoksa az önce söylediğim gibi, televizyon yasaklayan abilerimiz gibi 60 yıl önce yasak diyerek geçiştiriyor mu? Yasak diyerek olmuyor işte. Açma televizyon diyerek olmuyor. Girme internete diyerek olmuyor. Bırak o telefon elinden diyerek olmuyor. Bunu söylerken de alalım çocuklarımıza televizyonu, verelim açılsın karşılarına, saçılsın. Ellerine telefonu, tableti tutuşturalım. Bilgisayardan kalkmasınlar. Elektronik kelepçeyle 24 saat. Bunu söylemiyorum. Ama o camiada biz de bir şeyler yapabiliriz. Biz de bir şeyler geliştirebiliriz. Yasak diyerek geçiştirilmediği çok kesin. Davranışlarıyla kitleleri, bırakın kitleleri, en yakın çevresini etkileyebiliyor mu? Ailesinin, şirketinin, devletinin ve mensup olduğu ümmetinin derdine çare olabilecek bir performans geliştirebiliyor mu, sergileyebiliyor mu? Kendi namıma bu soruların cevapları için de kor ateş şeklinde yangın yangın yanan bendenize dua edin inşallah. Ben de duanıza talibim. Rabbim bizleri ve sizleri daha tesirli kılsın inşallah. Unutmayalım can dostlarım. Hangimizin amellerin en iyisini ya da daha iyi ameller yapacağının sınandığı bir imtihandayız. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى sırrına ermemiz gerekiyor. Bu anlamda yetkinliklerimizi çağın dertlerine bakıp kendi alanımızda, geçen Bursa'da bir plastik poşet fabrikası olan göçmen abilerimi ziyaret etmiştim. Allah ebeden razı olsun. Hocam dediler, biz neden dedim, hani bu sektör, neden bu iş? Hocam dediler, birkaç Yahudi firması vardı. Bütün sektör onların elindeydi. Ne kapsak ellerinden kârdır, neyi Müslümanca yapsak kârdır diye düşünerek dedim, Allah razı olsun, ben böyle bir firmaya hizmet ederim arkadaş. Dolayısıyla bilimde, filmde, sanayide, teknolojide anlatı anlatı dilimizde virt oldu işte. Selçuk Bayraktar'ın kahramanlığı, Özdemir Bayraktar babaları, ağabeyimize Allah gani gani rahmet etsin. İyi ki bugünleri görmüş, iyi ki iki civan mert delikanlı evladını bugünler için yetiştirmiş. Ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim. Savunma sanayinde ihracatımız 10 milyar dolara doğru koşuyor. Hani seçimlerde ağlıyorduk ya, işte emekliler az para alıyor, işte çalışanlar az kazanıyor, işte ihracatımız az şu anda sürekli rekor kırıyor, artıyor ama normale göre, diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda, ilk 20'ye göre baktığımızda biraz gerideyiz. Biraz değil, epey bir gerideyiz. Dolayısıyla çare, çözüm ortada işte. Her birimizin kendi bulunduğu alanda en iyisi olması, bunun için çabalaması. Genelde şöyle bir fren oluyor hemen. Hocam neden en iyi olmak zorundayız? İşte ayet-i kerime ortada. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى. Hangimizin daha iyi ameller yapacağının sınandığı, yapacağının görüleceği bir imtihandaysak, ahsenu amela sırrına ermek gerekmiyor mu can dostlarım? Çöpçümüz en iyi şekilde süpürecek. Temizlikçimiz en iyi şekilde temizlik yapacak. Çaycımız en iyi şekilde çayını demleyecek. Şoförümüz en iyi şekilde sürecek. İdarecimiz en iyi şekilde yönetecek. Öğrencimiz en iyi şekilde dersine çalışacak. Öğretmenimiz en iyi şekilde öğretecek. Başka bir yolu var mı? Geçen Allah razı olsun Kemal Tekten abi bir araştırma yapmış. %20'sini hatırlıyormuşuz öğretmenlerimizin. Hayatımızda 100 öğretmen varsa 20 öğretmen bir soru daha sormuş. 20 öğretmenin de yarısı iyi yarısı kötü çıkmış. Yani hayatımıza giren öğretmenlerin %10'unu hatırlıyormuşuz sadece. Ve öyle anlatıyor Kemal Tekten ağabey. Kalan %90 ne diyor? Hani şu anda sadece Yahudiler mi düşmanımız, Amerikalılar mı düşmanımız, Avrupa Birliği mi düşmanımız, kafirler mi düşmanımız? Nesli görüyorsunuz işte. Bu nesli ülkesine düşman edenden daha büyük düşman olabilir mi? Dolayısıyla öğretmenlerimiz de temel yetkinliklerini artıracak. Daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli olacak. Öğrenmeyi öğrenecek, öğretmeyi öğrenecek. Yürek özetecek yani. Daha iyi bir nesil yetiştirmekle alakalı. Bulunan her ne kim nerede bulunuyorsa o mevkiinde daha iyisi olacak. Yetkinliğini bu anlamda daha fazla geliştirecek. İşte o zaman ümmet de bugünkü dertlerinden, muzdarip olduğu dertlerinden kurtulmuş olacak. İşte o zaman ülkemizde topyekün felaha ermiş olacak. İnşallah liyebluveküm eyyüküm ahsen amel asrına ermek niyazımla hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.